Ayrım 4.
Arkamda bu zeminde yankılanan aceleci adımların sesini duydum birden. Döndüm, maskemi ve şapkamı düzeltip baktım. Karşımda tanımadığım bir genç vardı. Rengarenk bir palyaço maskesiyle kocaman, acıklı görüntülü bir şapka takmıştı. Burası erkeklere ait bir oda olduğuna göre bu genç adamın odadaki varlığına şaşmamam gerekiyordu. Ne var ki duyduğum ayak sesleri bana düşündürmüştü ki? Delikanlı kımıldandı ve kımıldanır kımıldanmaz da anladım, bu bir erkek değildi. O saray dansı adımları ve gel aşkım hadi gel, tomurcuklanan koruya gel şarkısı bir manastıra uymadığı gibi külot pantolona da uymuyordu. Madonna diye kekeledim. Beni tanıyamadın değil mi? Demek ki öbürlerini de aldatmayı başarabileceğim. Tam olarak söylediklerini duyamıyordum. Külot pantolonun gösterdikleri karşısında kala kalmıştım. Artık kadınların bacaklarının neden bol, drapelenmiş kumaşlar ardına saklanması gerektiğini anlamıştım. Ne kadar çok kumaş olursa o kadar iyiydi. Her ne halse geldin ve tam da zamanında. Kelimeler sanki dudaklarından patlayarak çıkıyordu. Ne de yaman avcıymış. Tiyatroya geldiğimde üzerine yapışmış olan o orospu, kılığıma bak gel, insanın gözünü aldatan zemin üzerinde dönüyordu. Nasıl da uydular bana. Bana kalırsa çok garipti. Çok daha iri bir erkek için hazırlanmış olduğu kesindi. O salak şapka, en güzel yerini, o canım saçlarını saklamıştı. İçine pamuk doldurularak yapılmış pipi ise tam anlamıyla gülünçtü. Sağdan sola, soldan sağa sallanıp duruyordu. Ne var ki onun vücudunu içine koyduğu hiçbir şeyi eleştirecek durumda değildim. Madonna, söyleyebildiğim sadece bu oldu. Cennette miydim? Bir dakika, şimdi başka bir işim daha var. Bakalım dünyanın öbür yarısına sahip olanlar nasıl yaşıyor? Beni süpürürcesine yanımdan geçti. Arkasından gittim. Dansıyla kendimden geçmiş gibiydim. Büfeye şöyle bir bakış attı. Yemekler hep aynı dedi. Galiba içkileriniz daha iyi. Biliyor musun, bizim perdelerimizin arkasında zarif desenlerle süslenmiş küçük kaplarımız vardır. Galiba buradan büyük kanalı denk getirmekte bayağı zorlanırım. Kalçalarını ve bacaklarını sinirli sinirli kıpırdatarak taş duvarın üzerinden karanlık geceye düşünceli bir biçimde baktı. Her neyse, boş ver. Gel yanıma aşkım dedi. Balkonun perdesini kapattı ve dans ederek sokuldu bana. Yanından geçerken bir incir kaptı sofradan. Maskenin göz çukurlarından görünen kirpikleriyle beni yine kalbimden yakalamıştı. İnciri bana uzattı ve kolunu koluma doladı. Altın iplikli dantelin dokunuşunu biliyordum. Sofia'nın çıplak teni ise tam 24 ayardı. Hadi Andrea, beni daha çok deli etme. Ne zaman kaçıyoruz? Hadi söyle. Tam onun beni bir başkasıyla karıştırdığını anladığım anda o bir başkası da odaya girdi. Sofia. Kolumdaki kol gerildi ve buz gibi oldu. Benimkinin neredeyse aynı olan maske ve şapkasını fırlatan Andrea Barbarigo, bu kıyafetleri lobiden buldun öyle değil mi dedi sert bir sesle. Evet evet dedi Bafo'nun kızı. Ve sana uydular öyle mi? Önemli olan amacıma uygun olmaları. Ama sen benim notumu almadın mı? Not mu? Ne notu? Eli elimi bıraktı. Palyaço maskesinde gözleri öfkeden altın paracıklar gibi parlıyordu. Gel Sofia, gondol arka kapıda. Kaçışımızı bir saniye bile geciktirmemeliyiz. Yaşadığımız sürece bilmelisin ki seninle hiç kimse evlenemez. Hele de o Korfulu. Bana buz gibi bir bakış fırlattıktan sonra cümlesini tamamladı. Seninle yalnızca ben evlenebilirim, ben. Evet Andrea, ben sana aitim, yalnızca sana. O büyük tutkuyla onun koluna dokundu ve biliyordum, bu an Andrea Barbarigo'nun hayatının tutuştuğu andı. Onu düelloya davet et, düelloya davet et diyordu içimdeki ses. Fakat ne çare ki hayal kırıklığı, kırgınlık ve diğer aşağılayıcı duygular arasında kendimi on para etmez hissediyordum. Rakibim bir kez ateşe almıştı, bana döndü ve adeta o siyah maskeyi delip geçen şu sözleri söyledi. Bundan tek bir kişiye, tek bir kelimeyle söz edersen bil ki adın aslanların ağzında dolaşacaktır. Bir aslan ağzı. Düş kırıklığı ve incinen gururuma, şimdi bir de bu dehşet verici şiddetin korkusu eklenmişti. Venedik'in daracık sokaklarındaki adaklıklarda bol bol rastlanan aslan ağızları birer karanlık kuyuydu. Onlara bakmazdım bile. Bu gecede gelirken bunu yapmamıştım. Gerçi ortalık zaten çok karanlıktı. Ama aydınlık da olsa bakamazdım. Çünkü ben de herkes gibi onların karabasanların babası olduğunu biliyordum. Kentin içine yayılmış gözleri çukurda taştan oyulmuş ağızlar. Venedik Cumhuriyeti'nin atsız düşmanlarının adlarını bilen ağızlar. Sessizce yapılan suçlamalar. Bu isimler doğrudan onlu konseyin önüne gidiyordu ve kesinlikle cezasını buluyordu. Hiç kimse Cumhuriyeti hafife alamazdı. Bir adam neyle suçlandığını bile öğrenemeden karanlık dar bir sokaktaki aslanın ağzında yok olan küçük bir kağıt parçası gibi yitip gidebilirdi. Büyük Barbarigo da onlulardan biriydi ve bir akşam yemeğinde oğlu rahatlıkla onun kulağına bir iki tehlikeli söz fısıldayabilirdi. İki çift aceleci ayak mermer zeminde tıkırtılarla uzaklaştı. Apollo'yu alkışlayıp bis isteyenlerin sesleri buraya kadar ulaşacak yükseklikteydi. Sofia Bafo çoktan gözümün önünden kaybolmuştu. Sanki buz gibi bir suyla duş yapmıştım. Andrea Barbarigo bu gece akşam yemeğinde benim adımı babasının kulağına fısıldayamazdı. Vali Bafo'nun kızıyla kaçıyordu. Babası onun suratına tekrar bakarsa kendini şanslı saymalıydı. Aslanın ağzına düşmeyecekti. Benim maskem vardı. Barbarigo beni işkence odasında göremeyecekti. Adımı bile bilmiyordu o benim. Ve daha da tuhafı, Bafo'nun kızı da bilmiyordu bunu. Üstelik benimle manastır bahçesindeki haberci arasında da bir bağlantı kurmamıştı. Toplumsal zorlanmalar içindeki patikalar. Bu sözler birden aklıma gelmişti. Sanırım eski bir denizci atasözüydü. Aynı anda bu gece salondaki refakatçimi de hatırladım. Altın iplikten örülmüş dantel maskeli kadın. Başka ne yapabilirdim? Bir esrarkeş tüm malının gözü önünde yakıldığını görürse ne yapar? Lobiye koştum. Gördüğüm ilk kırmızı kadife ceketliye yanaştım. Omzuna dokunup uzaklaşan ikiliyi gösterdim. Galiba evlenmek üzere kaçıyorlar. Foscari ailesinin şerefine 10 paralık ediyorlar gibisinden de bir iki cümle söyledim. Birden ortalık kırmızı kadife ceketlilerle doldu. Ortalık boşalıverdi. Herkes dört bir yana koşturuyordu. Rahibe küçük bir çığlık attı. Sanırım ona biraz nane ruhu koklatmaları gerekecekti. İhtiyar Barbarigo gümbür gümbür esip gürlüyordu. Gözüme bir vişne çürüğü kadife tıkılır gibi oldu. Ve toplumun çıkmazları hakkında bana biraz daha ders vermesini arzuladım. O altın iplikten örülmüş dantel maskeli kadının. Ama sanki ben ona da ihanet etmişim gibi hayal kırıklığı içinde karanlıkta yok olup gitmişti. Genç aşıklar çarçabuk ayrı gondollara bindirilmişlerdi. Bafo'nun kızı gözyaşları içindeydi. Maskesini fırlatıp atmıştı. Ve mermerimsi yüzü meşalelerin ışığında öylesine genç, öylesine güzeldi ki. Andrea Barbarigo bana bir intikam bakışı yollamak istedi. Belki de bir düello teklifi. Ama Sofia Bafo onun gözünün önünde değildi artık. Ve kelimeler bana daha önce yaptıklarını şimdi ona yapıyorlardı. İhtiyar Barbarigo oğlunu yakasından yakalayıp içeri soktu. Artık hiç şansı yoktu. Bafo'nun kızının gidişini görmek benim de gözlerimi yaşla doldurmuştu. Bir maske bile bu noktada arkasına tam olarak saklanılabilecek bir şey gibi görünmüyordu. Böylelikle harem hikayesi insanların aklından bir gelgitte kanallardan temizlenen lağım suları gibi akıp gitmişti. Colombin bu defa kaçışını başaramamıştı. Foscari soyundan akrabalarım daha sonra gelip bana teşekkür ettiler ve evlerinin onurunun korunduğunu söylediler. Böylece hepimiz muradımıza ermiş olduk ve mutlu yaşantılarımıza devam ettik. Venedik'in soylu lordlarının dikkatini çekmiştim. Peki ama neden? Neden kendimi bu kadar sefil hissediyordum? Piero'nun meşalesinin eşliğinde eve doğru giderken amcam beni kutladı. "İş," dedim omzumu silkerek. Amcam ruh halimi anladı ve başka hiçbir şey söylemedi. Yarı yolda hala elimde incire tuttuğumu fark ettim. O bronzumsu görüntüsünü kaybederek avucumun baskı ve ısısından ezilip büzülmüştü. Midemdeki ağrının nedeni belki de açlıktı. İnciri ağzıma attım ve onu yedim. Ardından da hemen hatırladım ki bu meyvenin çekirdekleri daima gidip dişlerimin arasına saplanarak canımı yakardı. İncir midemi daha da kavurmuştu. Ve bu ağrı şimdi ellerimle yüzüme de yayılıyordu. Aziz Sebastian günü diye mırıldandı amcam. Bu bizim için çok kolay bir sefer olmayacak. Dostça omzuma attığı koluyla ağrım sanki tüm bedenime yayılıyordu. İhtiraslı ve başına buyruk bir kız dedi. Ama bu benim için bir avuntu değildi ki. 5. İhtiraslı ve başına buyruk bir kız. Demir atmış Santa Lucia'nın güvertesinde yüksek sesle bu sözleri tekrarlıyordum. Dalgın gözlerimin önünde canım Venedik. İleride ufukta Mestre'nin yuvar yuvar gri yeşil tepeleri ve aceleci bir telaş içindeki kent. Tüm renkler daha bir açılmış, pastelleşmişti. Hayat kırpıntıları, denizlerde kaybolup dalgalarla kıyıya vuranlar. Hava öylesine berraktı ki Dolomit Alplerinin etekleri bile görülebiliyordu. Gözlerim kamaşır gibi oldu. Bunlar Venedik'in hafiften batak ve kirli sularının kokusunu denizinkiyle karıştırarak insanın genzini yakan sert, soğuk rüzgarların doğduğu yerlerdi. Bunlar her yerden görülen San Marco'nun bayraklarını dalgalandıran rüzgarlardı. Zirvelerin puslu mavileri ve bayrakların allı morlu altın yaldızları. Hava soğuktu ama rüzgar buz gibi değildi. Aziz Sebastian gününde başlayan bu seferimiz iyi geçecekti herhalde. Limanın dışındaki ada benim adımın da geldiği San Giorgio'ydu. Buranın azizleri için kocaman yeni bir kilise yapılacağı söyleniyordu. Noel'de eski kilisenin önüne toplanan ve ateş böcekleri gibi gecenin karanlığını aydınlatan binlerce tekne geldi gözümün önüne. Çocukken bu kutsal günlerin benim için daha da özel olduğunu düşünürdüm. Ne de olsa San Giorgio benim azizimdi. İçerilerde bir yerde hala da buna inanıyordum. Adaya baktım ve bana yardım et diye dua ettim. Kalbim güm güm atıyordu. Yüzüm gözüm bu çarpıntıdan kızarmıştı. İhtiraslı ve başına buyruk bir kız. Bunları yalnızca kendime söylediğimi düşünürken yanı başımda patlayan bir kahkaha bana nasıl da yanıldığımı kanıtlayıverdi. Oo, anlıyorum. Affedersin Hüseyin. Neden böyle güldüğünü anlamıyordum. Deniz dedi. O ihtiraslı ve başına buyruktur. Bir an için seni yanlış anladım. Çünkü biz Araplar denize kız değil erkek deriz. Biz onu bazen oyun oynayan küçük bir oğlan çocuğuna, bazen uyuyan bir deve, bazen aklı başından gitmiş tutkulu bir genç aşığa benzetiriz. Zaman zaman deniz, Allah korusun, ağzı köpüklü çılgın bir adama bile döner. Limanın suları bugün nasıl da bir yılanın boğumlarını andırıyor. Gelgitle karaya doğru sinsice yükselen altımızdaki şu şıkırtılı suyu görüyor musun? Demin senin onu bir kıza benzetmeni yanlış anladığım için kusuruma bakma. Devam etti. Ama şimdi yaptığım benzetmeyi anlıyorum. Gerçekten harika bir tarif bu dostum. Senin kızını da biliyorum. İpekler ve mücevherler içindekini. Bir parça utanmaz cinsten galiba, öyle değil mi? Eğer ben babası olsaydım onu derhal hareme tıkardım. Kim bilir, belki de bu gördüğüm yılan da bir dişi yılandır. Fettan, arsız ve baştan çıkarıcı bir dişi yılan. Hüseyin'in gülüşüne katıldım. Onun sesindeki şiirsellik çok hoşuma gidiyordu. Anlattıklarına karşı çıkmak aklımdan bile geçmezdi. O ta babamın sağlığından bu yana ailemizin sıkı bir dostuydu. Çocukluğumda rengarenk ipek kumaşlar içinde getirdiği Türk şekerlerini kucağına oturup nasıl zevkle bir bir mideye indirdiğimi hatırlıyorum. Öksüz kaldıktan sonra amcam bana bir baba olmuştu. Hüseyin de alışılmadık bir biçimde bizimle aynı dinden olmadığı halde bana büyük babalık yapmıştı. Ama tabii ki benim şu anda ilgi alanım deniz değildi ve bu beni içten içe rahatsız ediyordu. Hüseyin bilirdi, ben denizi daima bir ana gibi görürdüm ve ona tam olarak güvenirdim. Hatta en korkutucu olduğu anlarda bile. Güvenmediğim Bafo'nun kızıydı. Amcam Madonna Bafo'nun sorumluluğunu bana vermişti. Gün doğduğundan bu yana onun yolunu gözlüyordum. Hatta işin doğrusu Korfu Bafo etiketli sayısız sandık ve bavulun gemiye yüklendiği dünden beri. Santa Lucia'nın sivri yüksek prova alanıyla kıç taraftaki açıklığını dengeleyen alçak merkeze iple yukarı çekilen sandıklar birbiri ardına yığılmıştı. Tamamen yükleme yapıldığında güverte neredeyse su seviyesine yükselirdi. Böyle sandıkların yalnızca tuzlu balıkla dolu olması gerektiğini her ne kadar kendime defalarca tekrarlamış olsam da Bafo armalarını gördükçe hızlanan kalbime söz geçiremiyordum. Tabii ki asla balık kokmuyorlardı. Tahta aralıklarından arada bir lavanta ya da karanfil kokuları yayılıyordu. Mürettebata gelince onlar için ağır balık yükü yerine bu hafif sandıkları alıp yerleştirmek çocuk oyuncağıydı. Yine de bir gemi manastır bahçesi değildi. Kendimi genç ve haşarı hissettiğim soylu çalışma odalarına da benzemezdi. Buranın ikinci kaptanıydım. Evimdeydim. Disiplinli çalışma ortamı, verdiğim emirleri harfiyen uygulayan gemiciler bana bunu hatırlatıyordu. Bir yandan da farklı ışıklarla aydınlatılmış Foscari Sarayı'nda yaptığım gammazlığı düşünüyordum. Burada benden ne beklendiğini ve ne yapmam gerektiğini biliyordum. Buna uygun davranıyordum ve orada da böyle yapmıştım. Tüm Venedik sosyetesi de benden yana koymuştu ağırlığını. Asi bir genç kızın böylesi bir ağırlık karşısında hiç şansı yoktu. Onun etrafında ayağını denize ilk attığı anda fırtınaya yakalanmış biri gibi sinir içinde dolaşmanın hiçbir anlamı yoktu. Hüseyin, Türkçe'de en sevdiğim şey diye söze başlayarak yine farklı düşünceleriyle aklımı karıştırmaya başlamıştı. İtalyanca ya da Arapça'da olduğu gibi nesnelerin cins eklerinin olmaması. Dişi ya da erkek takılarıyla uğraşmak zorunda kalmadan kolaylıkla konuşuyorsun bu yüzden. Gel dostum diyerek onu sabırsızca kolundan çektim. Ve yüklemeyi daha iyi görebileceğimiz bir noktaya doğru götürdüm. Ana dilinden söz ederken daha dikkatli olmalısın dedim. Kürekçilerden biri sözlerini duyabilir. Senin göründüğünden daha farklı biri olduğun anlaşılmamalı. Korsanlardan mı korkuyorsun? Hüseyin güldü. Türk korsanlardan mı? Gemide sen olduğun sürece hayır. Benim kastettiklerim Hristiyan korsanlardı. Galiba Malta şövalyelerinden söz ediyorsun. Korsanlardan daha iyi oldukları söylenemez. Evet haklısın, daha iyi değiller. Hiç kimsenin Konstantinopolis'e gitmesini istemiyorlar. Bu da serbest ticareti engelliyor. Onların karşı çıktıkları şey ticaret değil aslında. Malın sahibi dine inançlarına ters düşmediği sürece. Evet, eğer bir Hristiyan'a aitse problem olmaz. Yok, eğer Müslümanlarınsa, din kardeşlerim adına özür dilerim. Ben de benimkiler adına. Kafamı kurcalayan şu Hüseyin, sen Türklere bağlı bir Suriyelisin. Venedikliğimde bir kusur mu görüyorsun? Venedikçen de, Türkçen, Arapçan, Cenevizcen ya da Fransızcan kadar mükemmel. Biraz kilolu ve koyuca tenli olmana rağmen, kılık kıyafetinde yapacağın bir iki değişiklikle muntazam bir cumhuriyet tüccarı olabilirsin. Hüseyin benim onu bu şekilde değerlendirmeme öylesine güldü ki sırma işlemeli uzun yeleğinin iki yakası sağa sola savruldu. Titizce düzeltti bunları. Etek uçları şimdi yine dizlerinin altında muntazam bir şekilde duruyordu. Bahse girerim, düke altınlarının şıkırtısını kutsal inançlarından daha çok seviyorsun. Şarap içmekten, domuz sosisi yemekten de geri durmuyorsun. Haç bile çıkarıyorsun. Hatta Meryem Ana'nın önünde diz çökebiliyorsun. Yine de sıla özleminin rüzgarı içinde esmeye başlayınca bu bedensel cilanın altında gizlenmiş olan o Müslüman ruhu hissedebiliyorum. Hüseyin düşünceli bıyıklarını ve sakalını sıvazladı. Amcam senin şu 70 top kumaş ve titizce ambalajlanmış 4 düzine Venedik kristalinden oluşan yükünü bu yolculuk bahanesiyle Konstantinopolis'e götürme kararını bana söylediğinde bir an bile duraksamadım. Sadece sevindim. Seninle yolculuk edecek olmaktan ötürü mutlu oldum. Dostum, teşekkür ederim. Hüseyin'in abartılı tavrı belki gizli bir alaydan izler de taşıyordu. Ama içtenliği kesindi. Sana ve amcana işime yaptığınız katkılardan ötürü daima minnettar kalacağım. Bu ilişkinin devamını yürekten dilerim. Ve tabii işin de. Aslında mevsimin ilk seferiyle yapacağım ticaret kadar hoşuma giden bir başka şey de bu her şeyden bihaber memleketten biraz uzaklaşma fırsatı bulabilmek. Amcam senin zararsız olduğunu biliyor. Ben de biliyorum. Bu bir iltifat mı yoksa? Zaten sen sadece bitmiş malın ticaretini yapıyorsun. Venedik kristaline dünya çapında ün kazandıran sırların değil, majestelerinin cumhuriyetinde pek çok adamın uğruna hayatını yitirdiği sırlar. Yani sonuçta şunu söylemek istiyordum ben sana. Denizlerde böyle kendinden başka hiç kimseye şans tanımayan korsanlarla dolu bir denizde, kendini gereğinden fazla açığa vurmamalısın. Hüseyin altın dişini göstere göstere yürekten güldü. Ve tamam dostum dedi. Bundan böyle yolculukta Arapça ya da Türkçe dersi yok. Oldu Hüseyin. O zaman sen de bana Hüseyin demekten vazgeçmelisin. Hemen toparlanıp üzerine basa basa evet Enrico dedim. Hüseyin tekrar güldü. Bana korsan tehlikesine karşı korunma dersleri vermek için bir parça gençsin. Daha bilmediğim pek çok şey var. Ama zamanla öğreneceksin. Evet adım Enrico. Enrico Batista. İstanbul'a varana dek. Belki orada ben de seni Abdullah diye çağırırım. Tanrı'nın kulu, hizmetkarı. Sanki bir başka tartışmayı başlatmamak ve konuyu kestirip atmak istermişçesine telaşlı adımlarla güvertenin öbür tarafına doğru gitti. Ve mallarına dikkatsizce taşıyan birine avazı çıktığı kadar bağırdı. Hop yavaş, seni sersem herif. O elindeki kristal yüküne dikkat et. Küfürler tüm tüccarların hangi dilde olursa olsun ilk öğrendiği şeydir. İnek oğlu inekten, senin anan mahallenin 10 para yetmez orospusuydu. Ya kadar. Onun Müslüman olduğunu bir anlasalar gerçekten hali haraptı. Neyse ki bu tarz küfürler Hristiyanlar arasında bol bol kullanılırdı. Bu arada güvertedeki karışıklık çabuk sonlanmış ve ortalık eski düzenine dönmüştü. Ben de böylelikle endişelerimden kurtulmuştum. Bakalım bu ihtiraslı, zorlu sevgilimizle başa çıkabilecek miyiz? Hüseyin göz kırparak bana döndü. Evet, bakacağız Enrico amca. Beyefendi yani. Hüseyin'in kahkahalarına ben de katıldım. Sırtıma bir şaplak attı. Sanki hadi sen kendi işine, ben de benimkine demek istiyordu. 6. Karaya bakan küpeşteden öyle bir sarkmıştım ki oraya asılmış bir bayrak gibi sallanıyordu. Yağmur ve pus günlerden beri ilk kez yoktu ve Venedik onu her zaman hatırlayacağım güzellikte ortadaydı. Sanki suyun ortasından fışkırıyordu. Gökyüzüne doğru yükselen bayraklar ve büyük bacalar. Piazzetta, Düklük Sarayı'nın kubbeleriyle San Marco Bazilikası'nın kulesi arkasından fırıncı tavasındaki ekmek gibi kabara kabara limana açılıyordu. Ve göz önüne alabildiğince uzanıp gidiyordu yaşam. Böylesi bir azizden kaynaklanmış olan yaşam. Meydanda şafak vakti idam edilmiş iki suçlunun sallandığı dar ağacının hemen önünden yanlarında küçük çocuklarla geçen dadılar. Dilenci ailelerin arasında dolanan bir kadın küfrü bastı. Sergiledikleri ölülerini gömebilmek için gereken parayı sadakadan uman sıran sıran oturmuş dilenciler. Ceset en yardımsever insanın bile yaklaşamayacağı iğrençlikte leş gibi kokana dek bu işi sürdürecekleri kesin. Deniz tarafında binbir limandan getirdikleri malları indiren ya da yeni yükünü alan bizim gibi tüccarlar. Hızlı bir baharat gemisi kayalıkları geçmiş limana yanaşmakta. Provası da güvertesi de inanılmaz bir güzellikte süslü ve nakışlıydı. Öylesine yakınımızdaydı ki kimyon, biber ve tarçın kokuları genzime dolu vermişti birden. Diğerlerinden hiç de daha az öneme sahip olmadıkları halde en sıradan görünenler okyanusları aşan teknelerdi. Ve hala toprak kokusu yayan sebzeleri taşıyan geniş karınlı mavnalar. Günlük nafaka peşinde dalgaların tepesinde bir inip bir çıkan balıkçı tekneleri. Ve kalamarın o tuhaf, keskin kokusu. Denizcilerin bağırışları martı çığlıklarına karışıyordu. Sürekli olarak zamanın akışını gösteren kilise kulesi saatleri. Sonra arada bir duyulan farklı bir çan sesi. Ya bir düğün ya da bir cenazenin habercisi. Bütün bu insan, hayvan, toprak, su, hayat ve ölüm karışımının bitmeyen dağdağlı müziğini, yine en çok dalgaların patlayan köpüklü sesleri ve ahşap teknelerin kendine özgü tok gıcırtıları bastırıyordu. Gözlerimizse deniz ve gökyüzünün yansımalarıyla boyanıyordu. Fırıncının ürettiği o lezzetli ekmek gibi bir karışımdı bu. Kendi başlarına pek hoş ya da anlamlı olmayan kokular, görüntüler ve sesler bütünleştiğinde işte tıpkı o taptaze ekmeğe benziyordu. Tepesi çıtır çıtır, nar gibi kızarmış bir ekmek ve bu ekmeğin pekmez dolu bir çanağa daldırılması gibi bu harika karışımın da limanın sularıyla öyle buluşuyordu. Ama bugün her zamankinden de daha muhteşemdi. Ey kızıl saçlım, nerelerdesin? Gel de görsün gününü şu manzara. Bu yanımdan geçerken daima yaptığı gibi hoş bir şekilde sevdiği şairlerden mısraları okuyarak bana işimin başına dönmem gerektiğini ima eden amcamdı. Fakat ne çare, hemen yanı başımızdaki baharat yüklü gemi beni günlük yaşamdan kopartıp almıştı. Tarçın, kuş üzümü ve balla tatlandırılmış bir yortuk ekinin başındaymışçasına bu ses ve görüntü cümbüşünün karşısında bir türlü ayrılamıyordum. San Sebastian günüydü. Suların yükselmeye başladığı gün. Üstelik pazardı da ama deniz ve yılın bu ilk seferi kutsal dinlenme için izin vermiyordu. Bütün bir cumartesi manastırdan adeta cesedini sürükleyerek çıkardığı kızla gelecek olan yaşlı halaya bir el vermek için kıyıya inmek zorunda kalıp kalmayacağımı düşünüp durmuştum. Ve işte şimdi Piazzetta'yı geçerek geliyorlardı. Hizmetkarlar, açılmış şemsiyeler, fino köpekleri, kanaryalar, sanki yürüyen bir çarşı. Tabii ki onun ayrılmaktan nefret ettiği yer aslında manastır değildi. Tüm entrikalarını çoktan çevirmeye başlamıştı meydandaki halka. Sesleri duyamayacak kadar uzakta olmama rağmen sızlanmaları, yalvarmaları, iç çekmeleri tahmin edebiliyordum. Üzerindeki göz alıcı pembe elbiseyle zaten maskaralıklarını izleyememek olanaksızdı. Sanki o bir dansöz ya da oynayan bir ayıymış gibi etrafında çoktan bir kalabalık oluşmuştu. Bazıları ona yakınlık duyup tezahürat yapıyorlardı. Diğerleri onun dükün ve hatta Tanrı'nın kurallarına karşı çıkmış bir kafadan sakat olduğunu düşünüp el kol hareketleriyle protesto ediyorlardı. Bafo'nun kızı fenalık geçirdi. Bafo'nun kızı etrafına yumruklar attı. Bafo'nun kızı kaçmaya çalıştı ve onu yola getirmeye çalışan mürettebat tarafından yakalandı. Mürettebatla flört etmeye çalıştı. Eteklerini havaya kaldırdı, onlara bacaklarını gösterdi. Öpücükler yolladı, para dağıtmaya çalıştı ve önlerinde gözyaşları içinde yerlere kapandı. Ve bunlardan hiçbir sonuç alamayınca bütün kuşlarını, kedilerini, köpeklerini ortaya saldı. Onlar olmadan gemiye adım atmayacağını tehditlerini savurarak. Bu sonsuza kadar devam edemezdi. Amcam emretti. Çağır onları George. Bu vedalaşma yeteri kadar uzadı. Ya bir sonraki çan sesiyle demir alırız ya da bir başka med zamanını bekleriz. Kıyıdaki adamlarımıza işaret ettim ve neler olacağını merak içinde izlemeye başladım. Kanaryaların durumu ümitsizdi. Belli ki Venedikliler haftalarca kanallarda onların rengarenk kanatlarını seyredip seslerini dinleyeceklerdi. Ama diğerleri, köpekler ve yaşlı hala, perişan bir durumda da olsa artık emin ellerdeydiler. Rıhtımın alt taraflarında bir yerlerde o müthiş pemberi de ele geçirilmişti. Çok çok iyi. Tam bu sırada Bafo'nun kızı öylesine büyük bir hızla, adeta bir gülle ateşi gibi fırlayıverdi ki herkesin nutku tutuldu. Benimki de. Adaletin sembolü gibi meydanın ortasında dikilen iki kırmızı granit sütuna koşmaya başladı. Parlak pembe leke dar ağacına doğru sıçradı. Boş bir ipi kaptı ve bu sabah asılanların yanında kendini sallandırmaya kalkıştı. Kızın halası öldü mü bayıldı mı belli değildi. Kalabalık soluğunu kesmişti. Kimileri çığlık çığlığa nöbetçileri yardıma çağırdı. Kimileri bir heykel durgunluğunda bu garip çarmıha gerilişi seyretmeye koyuldu.